Ayrım 30, sayfa 210. Türdeş yetenek sınıfları. Türdeş yetenek sınıfları ya da kümeleri ile oldukça farklı iki tutum belirtmek istenmektedir. A. Herhangi bir sınıf içindeki öğrencileri yetenek ölçekleri uygulayarak gerekli ve yararlı olacak öğrenim alanlarında yetenekleri birbirine yakın olanlardan çalışma kümeleri oluşturmaktır. Böylece bir sınıfın içindeki zekaları birbirine yakın olan üstün yetenekli öğrenciler, matematik, fen dersleri gibi konuların işlenişinde ya da kendilerine verilecek projelerin işlenip geliştirilmesinde konuları yeteneklerine daha uygun olan bir düzeyde işleyip hazırlamak olanağı bulabilirler. Tabii bunun uygulanabilmesi öncelikle sınıf mevcutlarının kabarık olmamasına, programın bu tür küme çalışmalarına elverişli bulunmasına, öğretmenin böyle bir yöntemi başarı ile uygulayabilecek yeterlilikte olmasına bağlıdır. Ayrıca öğrencilerin tümünün bu tür kümelendirilmelere dayanak olacak yetenek ölçeklerinden geçirilip durumlarının belirlenmiş olması da gereklidir. B. İkinci tutumdaysa herhangi bir okulun birinci sınıfına yeni alınacak öğrencilerin girişte yetenek testleri yoluyla 3 yetenek kümesine ayrılmasıdır. A, B, C kümeleri adı verilecek bu birinci sınıf bölümlerine olağan üstünde yeteneği olanlar, olağan düzeydekiler ve ağır öğrenenler alınır. Birinci sınıfın bu 3 bölümünde çocukların öğrenme gücü ve hızlarına uygun farklı müfredat programları uygulanır. Bunun öncelikle büyük kentlerin kalabalık okullarında uygulamaya elverişli bir tedbir olduğu ortadadır. Ayrıca bu tür sınıflarla ilgili iki önemli gereğin de göz önünde tutulması zorunludur. Bunlardan birincisi bu sınıflandırmaların kesin ve katı olmaması gereğidir. İlk kümelemede A kümesine giren bir öğrencinin gerçek durumunun zamanla bu kümenin çalışma koşullarına uymadığı anlaşılabilir. O zaman kendine B kümesine kaydırabilmek gerekir. Aynı durum B kümesindeki bir öğrencinin A kümesindeki öğretimden daha çok yararlanabileceğinin anlaşılması halinde de uygulanır. Ön değerlendirmeler ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın bu gibi durumların ortaya çıkması önlenemez. Göz önünde tutulması önemli olan ikinci hususa bu kümelemenin okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında akıllı, tutuk, aptal gibi sınıflar biçiminde adlarının yayılmasına meydan verilmemelidir. Bazen bu durumlarda öğretmenlerin "çalışmazsan seni akılsızlar sınıfına gönderirim" gibi eğitimciliğe çok aykırı düşen bir takım baskı yollarına sapmaları görülmüştür. Bölümlenmenin hangi amaç için yapıldığını sezinleyen ana babaların olumsuz tepkilerini karşılayabilmek daha da zordur. Özellikle B, C kümelerine yerleştirilenlerin ki çocuğun aptal ya da ağır öğrenen sayılmasındaki haksızlık ya da yanılgıyı ispatlamak için aşırı tepkilere kadar gidebilmektedir. Burada bu uygulamaya karşı olanların görüş ve düşüncelerini de belirtmek zorundayız. Arkasından savunucularının da bulgularına değinilecektir. Yetenekler ve öğrenme. Özellikle anlıksal ölçü ve ölçeklerle uğraşanlar şu hususa dikkati çekiyorlar. Çocukların anlık gücü çeşitli düzeylerde gelişmiş olan özel yeteneklerden oluşur. Bunlardan bazıları arasında olumlu ve yeterli korelasyonların varoluşu bir bireyin durumunu üstün, orta, düşük gibi tek bir değerle belirtmemize elverişli değildir. Hele bu durumun ZB gibi tek bir sayı ile belirtilmesi daha da hatalı olur. Okulda öğretilen çeşitli bilgi ve beceri dallarında sağlanabilecek başarı seviyesi böyle tek sayı ile belirtilen zeka bölümünden çok daha fazla bunu oluşturan çeşitli özel yeteneklerdeki gelişme düzeyine bağlıdır. Örneğin, özel yetenekleri aritmetikte ancak orta seviyede başarı sağlayabilmeye elverişli olan bir öğrencinin, dil bilgisi alanında daha farklı yeteneklere sahip olması mümkündür. Bu durum karşısında bu öğrenciyi orta kümeye koymak tüm yeteneksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tedbir olmaz. Ancak aynı sınıfın içinde bulunan öğrencilere özel yeteneklerinin gelişim düzeyine göre çeşitli özel yetenek kümelerine ayırmak söz konusu edilebilir. Böylece A öğrencisi aritmetiği orta kümeyle yaparsa dil bilgisini üstün kümeyle izleyebilir. Kişilik. Bu tür uygulamalar ne kadar dikkat edilirse edilsin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında zeka düzeyi kümeleri olarak yayılacaktır. Bu durumda üst kümeye konan yersiz ve zararlı bir üstünlük duygusu geliştirirken alt kümedeki de aşağılık duygusuna kapılacaktır. Demokratik değil. Birinci bölümde gerekçe kısmında da kısaca değinildiği gibi bazıları özellikle temel eğitimde bu tür ayrıcalıklı öğrenim olanakları demokrasi ilkelerine aykırı bulmaktadır. Demokrasinin eğitim olanaklarında eşitlik ilkesinin bu biçimde yorumlanışının yanlış olduğunu belirtmiştik. Doğa, bireyleri öğrenme gücü açısından eşit yaratmamıştır. Bu yüzden yeteneği ortanın altında olanı orta ya da üstünler düzeyinde öğrenim görmeye zorlayamayız. Zorlansa da zarardan başka sonuç vermez. Aynı şekilde üstün yetenekli öğrenciyi de ortalamanın üstünde öğrenim görmemeye zorlayamayız. Bu ilkenin gerçek amacı her bireyin farklılığına bakmadan eğitilme olanağı elde edebilmesidir. Eğer yetenekleri düşük ya da olağanın üstünde olanlara farklı oluşları yüzünden onlara eğitilmenizin beklemesi ya da herkes için sağlanandan yararlanmanız gerekir denecek olursa bu demokrasinin eşitlik ilkesine aykırı düşer. MacLean, 1965, demokrasi ilkeleri açısından ileri sürülen eleştirilerin geçersizliğini belirtmiştir. Barb, Gowan, Lorch, parantez içinde MacLean, 1965, ise bu tür kümelendirmelerin hiçbir sakıncası olmadığını, aksine yararlı olduğunu savunmaktadır. Hollingworth ve Terman da bu tür özel eğitim tedbirlerinin yararlı olduğu kanısındadırlar. Öte yandan, Burns, Martins ve bir kısım öğretmenler, parantez içinde Burnside, 1932, bu tür uygulamaların kişilik uyumunda ve davranışlarda bozukluklara yol açacağını ileri sürmektedirler. Buna karşılık özel kümelere ayrılan üstün yeteneklilerin bazı öğrenme ve sınıf dışı etkenlerde öteki kümelere katılmasını sağlayarak bu sakıncaların önlenebileceğini savunanlar da var. Eğitim Araştırmaları Ansiklopedisi'nin 1964 baskısında bu konuya ayrılan bölümde ise şu önemli husus belirtilmektedir. Parantez içinde Harris, 1960. Bu tür kümelerin leh ve aleyhinde birçok görüşler ileri sürülmüş olmakla beraber gerçeği deney ya da araştırmalarla aydınlatma çabasına hemen hemen hiç gidilmemiştir. Bu durumda özet olarak şu belirtilebilir. Büyük kentlerin kalabalık okullarında ve hatta öteki okullarda öğrencileri özel yetenek düzeylerine göre küçük kümelere ayırarak yetiştirme denemelerine girişilebilir. Yalnız bu tür kümelemelere olanak sağlayacak ölçme ve değerlendirmelerin yapılması gerekir. Ayrıca sınıf mevcutlarının bu çeşit çalışmalara elverişli olabilecek bir seviyede tutulması şarttır. Öğretmenlerin de bu tür çalışmaları başarı ile yürütebilecek yeterlikte olması gerekir. Program zenginleştirme. Çok üstünlere dönük özel eğitim hizmetleri arasında bugün en çok tutulanlardan birisi de program zenginleştirmektir. Bununla önerilmek istenen esasları şöyle belirtebiliriz. A. Üstün zekalı öğrencileri yaşlarına uygun düşen sınıfta yaştaşları arasında tutmak. B. Özel ödevler, sınıf dışı proje ve yardımlar, kol çalışmaları gibi yollarla olağan sınıf programını bireyin ilgi ve yetenekleri yönünden zenginleştirmek. C. Bu sınıf içi ve sınıf dışı zenginleştirme çalışmalarının tümünü ya da bir kısmını sınıf öğretmeni yönetebilir. Gerekirse bu gibi öğrenciler için çalışan gezici öğretmenlerin yardımından da yararlanılır. Yabancı dil, müzik, resim gibi konularda özel öğretmenlerden de yararlanmak yoluna gidilebilir. D. Böylece öğrencinin özel anlıksal ihtiyaçları karşılandıktan başka toplumsal, duygusal ve bedensel açıdan kendine yakın ve benzer durumda olan yaştaşları ile yetişip eğitilmek olanağı bulabilir. E. Hemen her çeşit okulda uygulanabilen bu tedbir aşırı masrafları da gerektirmez. Terman, parantez içinde Harris 1960, bunun yararlı bir tedbir olabilmekle beraber büyük ölçüde iki etmene dayanması gerektiğine değiniyor. Bunlardan birisi sınıf mevcutlarının fazla olmamasıdır. Ancak böylece öğretmen bu tür bireysel çalışmaları programlamak ve uygulamak olanağı bulabilir. İkinci etmense öğretmenin böyle bir hazırlık ve uygulama için hazırlanmış ve yetişmiş durumda olması gerekir. Bugünkü okul koşulları içinde bunu gerçekleştirebilmenin zorluğu belirtilmektedir. Gossard ve Wolfsam 86, çok üstün yeteneklilerin özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta program zenginleştirmenin hızlandırmaya tercih edilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Kaliforniya'nın çeşitli okullarında uygulanan zenginleştirme programlarının genellikle şu esasları içerdiği bulunmuştur. A. Zenginleştirme okuldaki bütün öğretim dalları ile ilgili olarak uygulanabilir. B. Zenginleştirme çalışmaları çok üstün yetenekli öğrencilerin ilgi ve tecessüsünü uyarabilecek nitelikte olmalı, mekanik, anlamsız tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bununla sınıf içinde işlenmekte olan konularla ilgili olarak bol sayıda tekrardan başka özelliği olmayan ev ödevleri kastedilmektedir. C. Seçilecek zenginleştirme konuları öğrencinin kendi başına inceleme, gözlem ve araştırma etkenliklerine girişebilmesine elverişli olmalıdır. D. Seminer türü çalışmalar, küme tartışmaları, inceleme ve araştırma niteliğinde olan görevler, herhangi bir konu ya da durumun değerlendirilmesi niteliğindeki çalışmalar verilmesi programlanmalıdır. E. İlk okul düzeyinde yabancı dil öğretimi sık sık uygulanmakta ve önerilmektedir. Bundan başka fen bilgileri, matematik, elektronik, güzel sanatlar ve benzeri alanlarda öncelikle kendi çabaları ile işleyip geliştirebilecekleri özel öğrenim üniteleri verilebilir. F. Müze, fabrika ve çeşitli bilim ve teknoloji merkezlerine ziyaretler tertiplemek ve burada yeteneklerine uygun bir düzeyde gözlemler ve incelemeler yaptırıp sınıfa raporlar getirmekte yararlı olur. G. Zenginleştirme programının etkili ve yararlı olabilmesi için öğretici filmler, atlas, ansiklopedi, yerküre, sözlükler ve benzeri ders araçlarının el altında bulundurulması gereği de belirtilmektedir. Zenginleştirme programları konusunda öğretmen, veli, öğrencilere uygulanan anket sonuçları her üç grubun da bu tür uygulamaları iyi karşıladıklarını ve sonuçlarından memnun olduklarını göstermektedir. Fakat bu uygulamaları ve etkinlik durumlarını iyi örgütlenmiş deneysel araştırmalarla değerlendirme yoluna henüz gidilememiştir. Özel sınıflar. Özellikle büyük kentlerin okullarından öğrencileri tarayarak belirli bir zeka düzeyinin üstünde olan öğrencileri düzgülü okullara bağlı olarak kurulacak özel sınıflarda özel öğretmenler yoluyla yetiştirmektir. Örneğin, bu tür sınıflara alınacak öğrencilerin taban ZB'sini 130 olarak kabul edecek olursak, 5 öğrencilik bir sınıf kurabilmek için hiç değilse 1500 okul öğrencisi taramak gerekir. Tabanın 140 ZB olarak benimsenmesinde ise taranacak kümenin en az 2400 olması zorunludur. Kısacası bu tedbir öğrenci sayısı sınırlı olan küçük kent, ilçe ve köy okulları için elverişli değildir. Bu tedbirin ötekiler karşısındaki üstünlükleri şu noktalarda toplanmaktadır. A. Bu sınıflarda anlıksal yetenekleri bir oranda türdeş sayılabilecek öğrenciler bulunduğu için ihtiyaçlarına uygun düşecek özel programların denenmesi ve uygulanması mümkün olacaktır. B. Öğrenciler yetenekçe birbiriyle olumlu ve verimli biçimde yarışma olanağı bulacaktır. C. Küme çalışmaları daha anlamlı ve verimli olacaktır. D. Sınıfın gerekli özel ders araçları ile donatılması yoluna gidilecektir. E. Bireysel proje ve görevler üzerinde çalışma ve araştırmaya daha elverişli bir öğrenme ortamı bulunacaktır. F. Bu tür çocukların özel eğitim ihtiyaçları konusunda gereğince hazırlanmış yeterli bir öğretmeni bulunacaktır. G. Bu sınıf öğrencilerinin okulun her tür sınıf dışı etkinliklerine öteki öğrencilerle birlikte katılmaları sağlanabilir. Bazı sınıf içi öğrenim alanlarında da düzgülü sınıf çalışmalarına devamları örgütlenebilir. H. Bu tür sınıflar düzgülü sınıflarında tutulan bu tip öğrenciler için program zenginleştirme amacı ile kaynak sınıf olarak da kullanılmaya elverişlidir. Fakat esas amacı yetenekleri olağanın hayli üstünde olan ve bu açıdan birbirine benzerlik gösteren küçük bir öğrenci kümesini kendilerine öz programlar ve öğretmenlerle yetiştirmektir. Buna karşı olanlarsa şu eleştirileri ileri sürmektedir. 1. Bu durumdaki çocukları çok üstün zekalı diye özel bir sınıfa ayırmak, bunlarda kendini beğenmişlik, öteki öğrencileri horlamak gibi toplumsal açıdan yararlı olmayan tutum ve davranışların gelişmesini kolaylaştırır. 2. Bu tür öğrenciler hayat boyunca önderlik edecekleri düzgülü çocuklarla bir arada yaşamayı, onların ihtiyaçlarını tanımayı ve onlarla geçinip uzlaşmayı okul sırasında öğrenmelidir. Ayrı sınıflarda yetiştirilmeleri onları bu olanaktan yoksun bırakır. 3. Düzgülü sınıflardaki öğrencilerin bu tür öğrencilerin sağlayacakları anlıksal uyarımlara ve katkılara ihtiyaçları vardır. Bunların varlığı ile sınıftaki küme çalışma ve tartışmaları anlam ve değer kazanır. 4. Özel sınıf tarzındaki tedbir demokrasi kurallarına aykırıdır. Düzgülü öğrencilerin en az 40'ı bir sınıfta eğitilirken, bunlardan 15'ini uzman bir öğretmenle yetiştirmek eğitimde eşitlik ilkesine aykırıdır. Görülüyor ki bu tedbirlerin leh ve aleyhinde ileri sürülenler de öncelikle kurumsal düzeyde kişisel görüşlerdir. Bunların deneysel ve araştırmalarla değerlendirilmesi zoru var. Yalnız şunu belirtmek yerinde olur. Birleşik Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu çocuklara dönük ilk ve en yaygın özel eğitim tedbiri özel sınıf biçiminde olmuştur. Ayrıca bu tedbir hangi durumda olursa olsun bu çocuklara en uygun düşecek programları kapsam, yöntem ve araçları açısından deneyip geliştirmeye en elverişli olan deney ortamlarından birisi olarak düşünülebilir. Bireysel öğretim. Dünyanın çeşitli ülkeleri bu durumda olan öğrencileri özel öğretmenler yoluyla bireysel olarak devlet hesabına yetiştirmeyi de denemektedirler. Batı'da ünlü büyüklerden bazılarının hiç değilse ailelerince bu yoldan eğitildiklerine bölüm başında değinilmişti. Özellikle müzik, resim ve öteki özel yetenekler alanında küçük yaştan itibaren olağanüstü bir gelişme gösteren çocuklara bu tedbir uygulanmaktadır. Yurdumuzda da 6660 sayılı yasanın uygulamaları bunun örneklerinden biridir. Bu uygulamaya ayrıntılı olarak gelecek bölümde değinilecektir. Bu tür özel eğitimin küçük yerleşme merkezlerinde oturan ve yetenek düzeyleri belki 160-170 ZB üzerinde bulunan bireyler için uygun düşecekleri ileri sürülebilir. Bu öğrencilerin yetenek düzeyi yaştaşlarının çok üstünde olduğundan genellikle öteki çocukların arasına katılmadıklarına değinmiştik. Yaşça kendilerinden hayli büyük olan ve bedence de onlara göre çok gelişkin bulunanlarla toplumsal ilişkiler kurmaktan kaçınılması ihtimali büyüktür. Bu yüzden hazırlığı yeterli olan bir öğretmence birey olarak yetiştirilmelerinin yararlı olabileceği düşünülebilir. Bu tür bir öğretimin genel eğitimden çok özel yeteneklere dayanan beceri ve bilgiler yönünde olacağı ortadadır. Ayrıca bu çocukların çok küçük yaşlarda yüksek öğretim kurumlarına itilmemeleri doğru olur. Özel yetenekler konusunda çocuğun bütün vaktini sanat dalı çalışmaları çevresinde toplayarak genel eğitimlerini unutmak ya da ihmal etmek hatasına da düşülmemelidir.